Ayrım 3. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 31. Ankara'da. Nazım ile Vala Ulus Meydanı'ndaki Taşhan'a yerleştiler. Bu hanın altı ahırdı, üstte de yatak odaları vardı. Taşhan o zamanlar Ankara'nın en seçkin oteli sayılıyordu. O yakınlarda herkesin gittiği bir kahve vardı. Kuyulu Kahve. Bütün milletvekilleri, şairler, yazarlar, politikacılar o kahvede buluşuyor, günün olaylarını tartışıyorlardı. Herkes birbirini tanıyor ve boş zamanlarını orada geçiriyordu. Nazım Ankara'ya gelişlerini şöyle anlatacaktır. Garp cephesi hem gayet yakın hem gayet uzak. Bu yılın 23 Mart'ında başlayıp 31'inde sona eren 2. İnönü Savaşı sırasında top seslerinin Ankara'dan işitildiğini söylediler. Doğru mu, yalan mı bilmiyorum. Yunan orduları Ankara üstüne yürümeye başlayınca devlet daireleri ve zenginler trenle, yaylılarla, kanunlarla Ankara'yı bırakıp içerilere göç etmişler. Yunan ordusu savaş alanını terk edip çekildikten sonra da gidenlerin kimisi dönmüş, kimisi ulaşmış Sivas'a. Anadolu'nun en bereketli toprakları, en hünerli şehirleri düşman elinde. 15 il ve ilçe, 9 büyük şehir, 7 göl ve 11 ırmak, 3 deniz ve 6 demir yolu ve milyonlarca insan, bizim insanımız, düşman elinde. Ankara'da teyze oğlunu gördüm. General Ali Fuat Cebesoy. Cepheye gideceğim dedim. Olmaz dedi, dayattım. Konuşurum dedi. 3 gün sonra buluştuğumuzda bana büyük bir müjde verir gibi konuştum dedi. Kiminle konuştuğunu söylemedi ama çok büyük ve belki de en yüksekte olan biriyle konuştuğunu belli etti. Senin cepheye gitmene izin yok. Matbuat müdürlüğünde bir iş bulacaklar sana. Cepheye gitmemenin için izin verilmediğini anlamaya çalışmadım. İlle gideceğim diye dayatabilirdim belki, izin de çıkabilirdi belki ama dayatmadım. Nazım ile Vala ertesi gün Dahiliye Vekaletine, İçişleri Bakanlığı, bakanı görmeye gittiler. Bakan, Halide Edip Hanım'ın eşi, Doktor Adnan Adıvar Bey'di. O da kendilerini dostça kabul ettikten sonra Matbuat Müdürü Muhittin Birgen Bey'i görmelerini önerdi. Tanıyıcı Muhittin diye anılan bu kişi eski iddiatçılardandı. Muhittin Bey de Nazım ve Bala'ya büyük yakınlık gösterdi. İkisinin de yol paraları Matbuat Müdürlüğü'nden çıktığı için orada bir göreve getirilmeleri bekleniyordu. Oysa boş görev yoktu. Muhittin Bey onlara birer iş yaratmak için çırpınıyordu. Sonunda en iyisi bize uzun bir şiir yazın. İstanbul gençliğini buraya çekmek için coşkulu sözler söyleyin. Biz de o şiiri bol sayıda bastırıp dağıtalım dedi. Bundan kolay iş mi olurdu? Nazım ile Bala kafa kafaya verip 3 sayfalık bir şiir döktürdüler. Şiir, gel ey imanlı gençlik, gel ey beklenen gençlik diye başlıyor ve şöyle devam ediyordu. O satılmış vezire, satılmış hünkâra, o satılmış kullara siz de mi katıldınız? Siz de mi satıldınız? Siz de mi satıldınız? Muhittin Bey şiire bayıldı. Harika dedi. Yalnız ufak bir önerim var. Hünkâr için satılmış demeyin. Meclise padişahı tutanlar var. Adamları kızdırırız. Başka bir söz uydurun. Vala, iyi ya hemen değiştiririz dedi. Hünkâra, yerine zatlara gibi bir sözcük uydurup şiiri düzelttiler. Şiir 20 bin adet basılıp bütün İstanbul'a dağıtıldı. Ama mecliste de kıyamet koptu. Vay efendim, kimlermiş bu şiiri yazanlar? Devlet bu şiiri nasıl bastırıp dağıtıyormuş? Ya gençler bu şiiri okuyup da Ankara'nın yolunu tutarlarsa onlara nasıl, nerede iş bulunurmuş? Devletin öyle eli kalem tutan şairlere falan ihtiyacı yokmuş. Ankara'ya mühendis, sanat erbabı, üretici, teknisyen lazımmış. Muhittin Bey baktı ki olacak gibi değil, Nazım ile Vala'yı milli eğitime transfer etti. Bakanlıkta atama işlerini Kazım Nami Duru Bey bakıyordu. O da öğretmen adaylarını sempatiyle karşıladı. İkisiyle de neredeyse akraba çıkacaktı. Nazım ve Vala aynı kasabada öğretmen olmak istiyorlardı. Kazım Nami, ya Elazığ'a gidersiniz ya da Bolu'ya dedi. Bizimkiler Bolu'ya gitmeyi düşündüler ama size yarın cevap verelim dediler. Nazım ve Vala o akşam Kuyulu Kahve'de Nazım'ın yakın akrabası Samih Rıfat'a sizce neresi uygun olur diye sordular. Samih Rıfat çocuk olmayın dedi. Elazığ dünyanın öteki ucu. Bolu burnumuzun dibi. Tabii ki Bolu'ya gideceksiniz. Vala'nın Bolu Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine, Nazım'ın da ilk bölümde Türkçe öğretmenliğe atanması uygun görüldü. İkisi de seve seve bu görevleri kabul etti. Ne var ki yalnız lise öğretmenlerine harcırah veriliyordu. Yani Nazım'a yol parası verilmeyecekti, Ona da razı oldular. Tek kişiye verilecek hacirahla yol giderlerini karşılamalarına imkan yoktu. Yani ellerine geçecek para, bol ya yaylı arabayla ya da atla gitmelerine yetmiyordu. Yine bir katırcı bulacaklar, eşyalarını hayvana yükleyecekler, kendileri de yaya gideceklerdi. O arada Ankara'da biraz daha kalarak birkaç ünlü kişiyle görüşmek istediler. İlk sırada Nazım'ın eniştesi ve Mehmet Ali Aybar'ın babası Hüseyin Hüsnü Paşa vardı. Bir bağ evinde gidip onu buldular. Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa da oradaydı ve genç şairleri Mustafa Kemal Paşa'ya tanıtmak istediğini söyledi. Canlarına minnet, bundan daha büyük fırsat olur muydu? Mustafa Kemal'le buluşma. İki arkadaş ertesi gün Büyük Millet Meclisi'ne gittiler. İsmail Fazıl Paşa'nın adını verir vermez bütün kapılar açıldı. Görevliler gençleri bir salona aldılar. Vala Bey anılarını bu buluşmayı şöyle anlatacaktır. Kapıdan girdiğimizi fark edince İsmail Fazıl Paşa bize doğru yürüdü, ellerimizden tuttu, birkaç adım attık, sonra takdim edeceği gençlerin biz olduğumuzu Mustafa Kemal'e söyledi. Mustafa Kemal'in etrafını iri cüsseli insanlar kuşatmıştı. Konuştuğu gruptan ayrılıp bize yaklaştı. Salonun tam ortasında buluştuk. İsmail Fazıl Paşa isimlerimizi söyleyerek "Genç şairler" diye bizi takdim etti. Mustafa Kemal elini ilk önce bana uzattı. Aklıma öpmek geldi, sonra askeri bir eda ile sıkmayı üsluba daha uygun buldum. Mustafa Kemal pilotluydu ve meşin getirileri vardı. Elinin etkisini hiç unutmayacağım. Bir kadın eli kadar naifti. Nazım da aynı şekilde kendisini selamladı. Zaten ben öpsem bile o öpmeyecekti. Onun hesabına gaf olmasın diye hareketimi ayarlamıştım. Yolculuğunuz nasıl geçti? Ankara'yı nasıl buldunuz gibi basma kalıp laflara ihtiyaç duymaksızın Mustafa Kemal bizim için çok önemli bir konuya girdi. Bazı genç şairler modern olsun diye mevzusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, gayeli şiirler yazınız, dedi. Daha da konuşacaktık. Fakat aceleyle yanına iki kişi yaklaştı, bir telgraf getirdiler. Paşa telgrafa bir göz attıktan sonra bizi eliyle selamlayıp uzaklaştı. Peki Mustafa Kemal o günlerde nelerle uğraşıyordu? Anadolu'da ve Ankara'da çok önemli işler oluyordu. Mustafa Kemal, United Telegraph gazetesine verdiği bir demeçte, Sèvres Anlaşması'nın Türkiye için mevcut olmadığını, bağımsızlık ve egemenliğimizin gereklerini sağlayacak bir barışın yapılmasına çalışılacağını vurguladıktan sonra şöyle demişti. İtilaf devletleri, İngiltere ve Fransa, milletimizi bir hayvan sürüsü, memleketimizi de açık arazi sanıyorlar. Milletimiz vatanına sahiptir. Sèvres Anlaşması'nı yok sayıyoruz. Nazım ile Vala'nın İnebolu'dan Kastamonu'ya geçtiği günlerde 1. İnönü Zaferi kazanılmış, ülkede yeni umutlar doğmuştu. Ali Kemal ise Peyami Sabah gazetesinde şöyle diyordu. Askeri zaferler karnımızı doyurmaz. Ankara'dakiler müfsit ve ihtiraslı hareketleriyle merkezi hükümetin her başarılı hareketine engel oldular. Ne fırsatlar kaçırdık. Yine o günlerde Mustafa Suphi ve 14 arkadaşının Karadeniz'de boğdurulduğu haberi gelmiş ve Çerkez Ethem ile arkadaşları Yunanlara teslim olmuştu. Daha başka neler vardı gündemde? Askerler arasında Türk Jandarkı diye adlandırılan Nezahat adında 12 yaşındaki bir kıza cephedeki yardımlarından dolayı madalya verilmesi için girişimler başlatılmıştı. Maraş'ta Kayabaşı mahallesinde oturan bir kadın düşmana karşı duyduğu tepkiyle evinden açtığı bir mazgaldan ateş ederek 8 düşman askerini öldürmüş, akşam üzeri de erkek giysisi giyip silaha sarılarak savaşa katılmıştı. Mustafa Kemal Sivas kadınları Müdafaa-i Hukuk Derneği Başkanlığı'na yolladığı bir telgrafta bunu kutluyordu. Mustafa Kemal belki de Nazım ve Vala ile konuştuğu sırada bu haberi almış ve o telgrafı çekmek için onların yanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Bolu'da Nazım ile Vala yaşamları boyunca hiç unutmadıkları o kısa konuşmanın sabahı o zamanki adıyla Hergele Meydanı'nda kendilerini bekleyen katırcıyı alıp kaldıkları otelin kapısına getirdiler. Eşyalarını hayvana yüklediler ve yine yaya olarak yola koyuldular. Kızılcahamam'ı geçtikten sonra Nazım birdenbire hastalandı. Bir baş ağrısı, bir baş ağrısı ateşi de yükseldi. Gözleri karardı. Ayakta duracak durumda değildi. O halde katıra binmesi imkansızdı. Semenin üstünde duracak hali yoktu. Vala o çelimsiz haliyle Nazım'ı sırtladı. Git git yol bitmek bilmiyordu. Görünürde ne bir köy vardı ne bir han. Kolay mıydı 70-80 kiloyu sırtta taşımak? Vala kanter içinde nefes nefeseydi. Dura dura bir hayli yol aldılar. Bir araba geçse durdurup Nazım'ı bindirecekti ama kuş uçmuyordu. Sonunda bir köye vardılar. İlk gördükleri kapıyı çaldılar. Meğer orası köy odası ya da misafirhane gibi bir yermiş. Köylüler bizimkileri buyur ettiler. İçeride birkaç yolcu daha vardı. Heybelerinden bir şeyler çıkarmış yiyorlardı. Köy odasında kazan kaynamıyordu. Yani hazır yemek yoktu. Vala kapıyı açan köylüden tavuk istedi. Bahçeden bir tavuk yakalayıp getirdiler. Hemen kapının önünde kestiler, tüylerini yoldular, sonra da tencereye koyup kaynattılar. Vala tavuk suyunu ağzıma içirdi, tavuğun etini de katırcı ile birlikte yediler. Köylüler iki kişinin bir tavuğu yemesine çok şaştılar. Bunlar herhalde çok mühim kişiler. Mustafa Kemal'in adamlarıdır bunlar, dediler. Nazım, Vala ve Katırcı köy odasının bir köşesinde eski bir kilimin üzerine kıvrılıp yattılar. Ama Nazım sabahleyin dipdiri kalktı. Sanki bir gün önce ateşler içinde kıvranan o değildi. Haydi Allah, gidiyoruz diye yerinden fırladı. Yine yola koyuldular. Önde Katır ve Katırcı, arkada bizimkiler, akşam Gerede'ye vardılar. Bütün bu sefaletten sonra orası cennet gibi geldi. Doğru dürüst bir otelde karınlarını doyurup sabahladılar. Ertesi gün yine yaya yolculuk. Gece yarısı Bolu'ya vardılar. İlk gördükleri otele girdiler. Zaten gecenin o saatinde otel seçecek durumda değillerdi. 4 gün 3 gece süren Ankara-Bolu yolculuğu böylece sona erdi. Ertesi sabah ders verecekleri liseyi buldular. Orada 2 grup öğretmen olduğunu öğrendiler. Tutucular ve devrimciler. Tutucuların düşmanlığını kazanmadan devrimcilerle sıkı fıkı olmak sakıncalı görünüyordu. İki tarafı da idare etmeye çalıştılar. Bir süre sonra Ankara'dan postaya verilmiş bir paket kitap geldi. Bunları Nazım'ın babası yollamıştı. Bizimkiler sarıldılar kitaplara. Hepsi onlara göre genel kültür kitaplarıydı. Robespierre'ler, Marat'lar, Danton'lar, 16. Louis, Marie Antoinette, Bastille'in zaptı, devrim mahkemeleri, giyotinler. Meğer bizimkiler Fransız ihtilalini hiç bilmezlermiş. Spartakistler haklıymış. İkisi de okudukça coştular. O günleri yaşamadıklarına üzüldüler. Devrim Fransa'da sona ermişti ama Rusya'da başka devrimler yok muydu? Onlara katılamazlar mıydı? Bolu'da bir de yeni bir dost edindiler. Ağır ceza reisi 26 yaşında ateş gibi bir genç. Ziya Hilmi. Neler bilmiyordu neler. Komünizmi de biliyordu, sosyalizmi de, Marx'ı da, Engels'i de, Troçki'yi de, Lenin'i de. Bizimkilerin onlardan da haberi yokmuş. Dinledikçe adama hayran kaldılar. Üçü birlikte Bolu'nun kuzeyindeki ovada bir köy evi kiralayıp yaz tatilinde oraya yerleştiler. Aralarında iş bölümü yaptılar. Yemekleri Ziya Hilmi yapacaktı, bulaşıkları ve çamaşırları Nazım yıkayacaktı, ayak işlerine de Vala bakacaktı. Bunların yanı sıra tek perdelik oyunlar, şiirler yazıyorlardı. Bir de at aldılar. Ziya at sırtında kasabaya giderek alışveriş yapıyor, Nazım ile Vala da o sırada patatesleri soyuyorlardı. Masraf ortaktı, para konusunu hiç tartışmıyorlardı. Nazım o günlerde annesine ve babasına sürekli mektup yollamaktan da geri kalmıyordu. Annesine yolladığı bir mektupta şunları yazıyordu. Tarih bizi çok uzaklara attı. Ben Anadolu'nun bir köşesinde, sen Avrupa'nın bir köşesinde, aramızda karlı dağlar ve denizler var. Fakat her vakit seninle dolu ve her vakit yanındayım. Burada muntazam bir hayat geçiriyorum. Biz Vala ile birlikteyiz. 3 odalı güzel bir evimiz var. Ben Bolu Sultanisi'ne, lisesine muallim oldum. Evimiz mektebe gayet yakın. Arkadaşımdan çok memnunum. Bana bir kardeş, bir ağabey gibi bakıyor. Bilirsin ki ben biraz dağınık, hesabını bilmez bir adamım. O bütün ev işlerine bakıyor, masrafı idare ediyor. Sevgili babacığımla da sık sık mektuplaşıyoruz. O günlerde Ankara yine kaynıyordu. İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi. Koçkiri isyanı halkı telaşa verdi. Bir Yunan torpidosu Ereğli'yi topa tuttu. Gazeteler Yunanlıların Anadolu'da büyük bir saldırıya hazırlandığını yazmaya başladı. Yunan kralı Konstantin, Anadolu'da ordunun başına geçmek üzere İzmir'e uğurlandı. Kilisede düzenlenen bir ayinde halk, İstanbul, İstanbul diye kralı alkışladı. Ankara'da bazı kişiler kenti boşaltma planlarını hazırlamaya başladı. Gündemde bu tür konular vardı. Bir yanda da Ankara'da Muallimler Kongresi'nin hazırlıkları yapılıyordu. Bolu Lisesi öğretmenleri kongreye delege olarak Vala'yı seçtiler. Vala Ankara'da bakanlığa giderek Kazım Nami Bey'i gördü ve ''Biz artık Bolu'da tutunamayız. Gericileri kendimize düşman ettik. Hele ordunun bozgunu devam ederse bizi lisenin önünde kör testereyle keserler. İstifa ediyoruz.'' dedi. ''Peki şimdi ne yapacaksınız?'' Nazım ve Vala'nın nereye gidecekleri henüz belli değildi. Vala amaçlarının ayrıntılarına girmeden Kars'ta Kazım Karabekir Paşa yeni bir mektep açmış. Öğretmen sıkıntısı çekiyormuş. Oraya gideceğiz, dedi. Nasıl? Kars'a karayolu gidemeyiz. Önce Trabzon'a gideriz. Oradan vapurla Batum'a, oradan da Kars'a. Kazım Nami Bey'in bu tasarıya aklı yattı. Kongre biter bitmez, Vala Bolu'ya döndü ve arkadaşlarına müjdeyi verdi. Ziya Hilmi de görevinden istifa ederek onlarla birlikte yola çıkacaktı. 1921 Ağustos'unun son günlerinde bu kez bir yaylı arabayla üçü birlikte Bolu'dan ayrıldı. Devrimci öğretmenler kendilerini coşkuyla uğurladılar. Eşyalar arabacının yanına yerleştirildi. Kendileri de arabanın arkasındaki minderlere bağdaş kurup oturdular. Bölgede eşkıyanın olduğu söyleniyordu ama onlar şakilere pabuç bırakacak insanlar değillerdi. Tehlikenin üzerine yürüye yürüye dağları aştılar. Düzce'de nefis bir ziyafet çektiler. Rakılar içildi, para umurlarında değildi. Har vurup harman savuruyorlardı. Düzce'den Akçakoca'ya, oradan da ufak bir vapurla Zonguldak'a gideceklerdi. Oradan doğru dürüst bir gemiyle Trabzon'a ulaşmayı düşünüyorlardı. Ya Trabzon'dan sonrası? Batum, oradan da Tiflis. Devrime katılacaklardı. Neden başka kent değil de Tiflis? Orayı seçmelerinde belki de Nazım'ın duygusal bir davranışı vardı. Bu duygusallık şundan kaynaklanıyordu. Babasının Bolu'ya yolladığı paketin arkasındaki iki satırlık bir yazı. Biz ailece Tiflis'e yerleşmeye gidiyoruz. Kastamonu'dan selamlar, Nüset. Kimdi bu Nüset? Nazım'ın unutamadığı kızlardan biri, Tanin gazetesi yazarlarından Muhittin Bey'in baldızı. Demek ki Muhittin Bey, Ankara'dan matbuat müdürlüğünden ayrılmış, eşi ve baldızı ile birlikte Tiflis'e gitmişti. Nazım nasıl unuturdu Nüset'i? Onu 1918'de İstanbul'da bir toplantıda tanımıştı. Teşvikiye'de bitişik apartmanlarda oturuyorlardı. Nazım o yıllarda Heybeli'de Deniz Harbi Okulu'na gidiyordu. Nüset de Alman Lisesi'ne. Zaman zaman yolda rastlaşıp konuşuyorlardı. Nüset orta boylu, ufak tefek, tatlı, zeki, sempatik, yumuşak huylu bir kızdı. Vala'ya göre klasik anlamda güzel sayılmazdı ama tatlılığı yanında güzelliği ikinci planda kalırdı. Bu yolculuğun sonunda platonik aşkı Nüset'e kavuşmak Nazım'ın kafasında yeni umutlar yaratıyordu. Düzce'den sonra Akçakoca 35-40 kilometrelik bir yoldu. Onu aştıktan sonra Karadeniz kıyılarına ulaştılar. Ağustos'un son günlerinde deniz sakindi. Yaklaşık 8 ay önce İnebolu'ya giderken kendilerini heyecanlı saatler yaşatan o coşkun Karadeniz durulmuş ve masmavi bir renk almıştı. Üç arkadaş Akçakoca'nın esmer kumlarına bayıldılar. İlk işleri kıyıdaki bir lokantada karınlarını doyurmak oldu. Ertesi gün oradan ufak bir vapurla Zonguldak'a ulaşmak hiç sorun yaratmadı. Hava yine nefisti. Kıyının hemen gerisinde yemyeşil bir dağın eteklerinde şirin evler görünüyordu. Yollarda yokluk içindeki maden işçilerine rastlıyorlardı. Zonguldak'tan Trabzon'a işleyen bir İtalyan vapuruna bindiler. Birinci mevkide rahat bir yolculuktan sonra Trabzon limanı göründü. Yavaş yavaş hedefe yaklaşıyorlardı. Orada ilk iş pasaport niteliğinde bir mirur, geçiş tezkeresi edinmek olacaktı. Trabzon'da bunalımlı günler. Trabzon, Nazım ile Vala'ya çok hasvetli geldi. Akşam olur olmaz çayhaneler boşalıyor, dükkanlar kapanıyordu. Herkesin birbirinden çekinir bir havası vardı. Kimse kimseyle konuşmak istemiyordu. Topal Osman'ın adamları oraya da korku salmıştı. Onların yanı sıra Ayınpa denen askeri polisin adamlarından da korkuluyordu. İnsanlar bu konularda hiç konuşmak istemiyorlardı. Zaten kimsenin bir şey bildiği yoktu. Ziya Hilmi Nazım'a, ''Aman burada durmayın, hemen Trabzon'dan uzaklaşın, ben de arkanızdan gelirim. 8 ay önce buralarda Supi ve arkadaşlarını öldürdüler, sıra bize de gelebilir. Kars'a karayoluyla gidelim.'' dedi. Nazım ve Vala telaşa kapıldılar. Kaldıkları otel ve kahve göz hapsindeydi. Nazım valiye gidip durumu anlatmaya karar verdi. Çünkü geçiş tezkeresi olmadan Trabzon'dan ayrılmak imkansızdı. Vali onları çok iyi karşıladı. Çünkü vaktiyle Nazım'ın dedesi Nazım Paşa'yı tanımıştı. Onlara yardım etmek istiyordu. Nazım şöyle dedi. Kazım Karabekir Paşa'nın öğretmene ihtiyacı varmış. Biz Bolu'da öğretmenlik yaptık. Şimdi de Kars'a gitmek istiyoruz. Karadan gitmek çok güç. Görüyorsunuz arkadaşım da çok zayıf. Bu yola dayanamaz. İzin verin de deniz yoluyla Batum'a gidelim. Oradan da Kars'a geçeriz. Vali Nazım ile Vala'ya başarılar dileyerek hemen geçiş tezkeresini verdi. Emniyet Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi de valinin onayını görünce tezkere imzalarını bastılar. Nazım ile Vala bu işlerin peşinden koşarken bir de ne görsünler. Ziya Hilmi, Batum işinden vazgeçerek Trabzon'da kalmaya karar vermiş ve ordu merkezinde bir hukuk müşavirliği bulup göreve başlamış bile. Bu ne büyük bir düş kırıklığıydı. İki arkadaş bu dönüklüğün sırrını çözemediler. Demek ki yola yalnız devam edeceklerdi. Bir an önce Trabzon'dan uzaklaşmak istiyorlardı. Kentte bir terör havası esiyordu. Çünkü gerçekten de 8 ay önce 28 Ocak gece yarısı Türkiye İştirakiyun Fırkası Merkez Komitesi Başkanı Mustafa Supi ve 14 arkadaşı Sürmeni açıklarında boğdurularak öldürülmüşlerdi. Kimdi Mustafa Supi? 1882'de babasının görevi dolayısıyla Giresun'da doğmuş olan Supi, Kudüs ve Şam'da okuduktan sonra Galatasaray Lisesi'ni, sonra da 1906'da İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş, daha sonra da Paris'e giderek siyasal bilgilerden diploma almıştı. O yıllarda Tanim ve Servet-i Fünun gazetelerine yazılar gönderiyor ve Jean Jaurès'in önderliğindeki Sosyalist Parti'nin çalışmalarını izliyordu. Supi Bey İstanbul'a döndükten sonra Yüksek Muallim Mektebi'nde ve Galatasaray'da iktisat dersleri verdi. Önce İttihat Terakki'nin çalışmalarına katıldı. Sonra da onlardan ayrılarak Yusuf Akçura ile Ahmet Ferit Tekin kurduğu Milli Meşrutiyet Fırkası'na katıldı. Türk Ocağı'na da yazıldı. İttihatçılar bir süre sonra Mustafa Supi'yi 15 yıla mahkum ederek Sinop'a sürdüler. Ahmet Bedevi, Kur'an, Refik Halit, Karay, Burhan Felek, Rıza Nur, Halide Edip, Adıvar ve Refi Cevat, Ulunay'da sürgüne gönderilenler arasındaydı. Mustafa Supi 1914 Mayıs'ı sonlarında arkadaşlarıyla birlikte bir taka ile Sinop'tan kaçtı. Kafile Karadeniz'de uzun bir maceradan sonra 25 Mayıs'ta Kırım'da Sivastopol'e ulaştı. Mustafa Supi 2 ay sonra oradan Bakü'ye, sonra Tiflis'e geçti. Demir yollarında ve çiftliklerde çalıştı. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne girdi. 1918 Şubat'ında da Moskova'ya geçti. Müslüman komünistlerle tanıştı. Orada Yeni Dünya gazetesini çıkardı. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Sarıkamış'ta büyük bir yenilgiye uğramış ve binlerce Türk askeri Ruslara esir düşmüştü. Mustafa Supi Rusya'da onları örgütlemeye çalıştı. Bir süre sonra gazetesini Kırım'da yayınlamaya başladı. Gazete 4000'den fazla basılıyor ve yarısı Türkiye'ye sokuluyordu. O dönemde Türkiye Komünist Teşkilatları kuruluyordu. Mustafa Supi Rusya'da Türk komünistlerinin lideri durumunda olan Sultan Galiyev ile çalışıyordu. Komünist teşkilatı yeniden yapılandırılıyordu. Derken Bakü'de Doğu Halkları Kurultayı toplandı. Türkiye Komünist Partisi kuruldu. Mustafa Supi başrollerdeydi. O dönemde bir an önce Türkiye'ye geçerek milli mücadeleye katılmayı düşünüyordu. 1920 Aralık ayı sonunda Mustafa Supi ve arkadaşları Kars'a ulaştılar. O bölgede bütün yetkileri elinde bulunduran Kazım Karabekir Paşa ise Mustafa Supi'nin Ankara'ya gitmesine sıcak bakmıyordu. Zaten o sıralarda Ankara'da da Mustafa Kemal'in isteğiyle resmi bir komünist partisi kurulmuştu. Mustafa Supi Kars'a ayak basar basmaz Mustafa Kemal'e telgraf çekerek milli mücadeleye katılmaktan onur duyacağını bildirdi. Karabekir Paşa'nın planı ise Mustafa Supi ve arkadaşlarını Rusya'ya geri göndermekti. Ama nasıl? Kafilenin Erzurum'dan Trabzon'a, oradan da gemiyle İnebolu'ya geçmesi düşünülüyordu. Ama Mustafa Supi kendi seçtiği yolu izleyecek durumda değildi. Onların Ankara'ya gitmesini, ulaşmasını önleyecek bir takım planlar hazırlanıyordu. Mustafa Supi ve arkadaşları uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra 22 Ocak 1921'de Erzurum'a vardılar. Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti onların yolunu kesmek için hazırlanmış ve bildiriler dağıtılmıştı. Mukaddesatçılar kafileyi protesto gösterileriyle karşıladılar. Can güvenliği kalmamıştı. Kafile oradan kaçmak zorunda kaldı. Binbir güçlükle Bayburt ve Gümüşhane yoluyla Maşka'ya ulaştılar. Onlar Trabzon'a doğru ilerlerken Enver Paşa'nın adamlarından Yahya Kahya yolları kapattı. Korkunç bir terör havası esiyordu. Kafile şehre sokulmadan doğru iskeleye getirildi. Mustafa Supi ve arkadaşları perişan bir haldeydi. Kaç gündür doğru dürüst yemek yememişlerdi. Sakalları uzamış, kar ve yağmur altında sırılsıklam olmuşlardı. Ayakta güç duruyorlardı. İskelede elleri silahlı insanlar onları karşıladı. Rıhtıma toplananlar onları linç etmek için işaret bekliyorlardı. Mustafa Supi yetkililere, "Biz Ankara'ya gideceğiz. Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılığımızı bildireceğiz. İzin verin de gidelim." diye seslendiyse de karşıdan küfürler yükseldi. Hepsini ite kaka bir motora bindirdiler. Onlar İnebol'a gideceklerini sanıyordu ama motor ters yönde yol almaya başladı. Gece yarısı onların iskeleden uzaklaşmasından az sonra Yahya Kahya ve silahlı adamları bir tekneye atlayarak Taka'yı izlemeye koyuldular. Sürmene açıklarında onlara yetiştiler. İki tekne yan yana geldi. Yahya Kahya ve silahlı adamları bir anda kafilenin olduğu tekneye atladılar. Sophie ve arkadaşlarının silahları yoktu. Kendilerini koruyacak halde değildiler. Saldırganlar onların üzerine yürüdüler. Hepsinin ellerini ve ayaklarını bağladılar. Yahya Kahya, "Atın bu heyfleri denize!" diye haykırdı. Az sonra korkunç çığlıkları içinde hepsi Karadeniz'in sularına gömüldüler. Nazım ve Bala bu olayları güvenilir bir kişiden dinledikten hemen sonra Batum'a giden bir vapur araştırdılar. Böyle bir vapur bulmak güç olmadı. Ertesi gün yabancı bir vapur onları Trabzon'dan uzaklaştırdı. Vapur Sürmene açıklarından geçerken Nazım'ın aklından Mustafa Supi ve arkadaşlarının öldürülmesi hiç çıkmıyor ve şöyle düşünüyordu. Supilerin motoru geceliğin buralara geldiği zaman onlar da karşıda pırpır eden ışıkları gördüler mi acaba? Belki görmediler. Belki de lapa lapa kar yağıyordu. Deniz durgun muydu, dalgalı mı? Motorun tayfaları teknedeki yolcuların öldürüleceğini biliyorlar mıydı? Bunu bile bile onlarla hiçbir şey olmayacakmış gibi konuştular mı acaba? Belki de onlara tütün ikram etmişlerdir. Supiler neler konuşuyorlardı kendi aralarında? Öldürüleceklerini hiç düşünmüşler miydi? Erzurum'da hükümet konağında tabancaları alındığı zaman ölüm akıllarına gelmiş miydi? Ya Erzurum kapılarından yaylığıyla çıkarken bir takım insanlar kendilerini taşa tutunca başlarına gelecek olanı anlamışlar mıydı? Kazım Karabekir Paşa kıs kıs gülüyor muydu acaba? Paşa, Ermeni taşnak komitacılarıyla savaşırken Supilerin Rus ya da Türk esirlerinden kurduğu alayın yardımını unutmuş muydu? Supiler, Türmene açıklarında arkalarından hızla yaklaşan motoru görünce ne düşünmüşlerdir? Belki de Ankara'dan emir geldi, sizi çağırıyorlar diyeceklerini sanmışlardı. Nazım yine kendi kendine, Supilerin yüzünü görebiliyorum ama ötekilerin yüzünü göremiyorum, diyordu. Öldürülecek olanların göğüslerini, boyunlarını, sırtlarını görüyorum. Öldürecek olanların da ellerini, tüfeklerini, tabancalarını, bıçaklarını, urganlarını, hatta bıyıklarının altında çarpık ağızlarını görür gibiyim. Trabzon itlerinden birinin tabancasını da görüyorum. Gaga burunlu esmer bir adam. Supi'nin ensesine sıkıyor tabancayı. Supi belki güverteye düşüyor, belki ayaklarına demir bağlayıp denize atıyorlar. Ya ötekiler? İşlerinde İstanbul'a öğretmen Nejat var, boğuşuyorlar. Sonra belki Nejat'ın da boynuna bir taş bağlayıp onu da denize atıyorlar. Belki de Nejat daha yaralıydı. Suların şıkırtısını işitir gibi oluyorum. Bu karabasanların etkisiyle o gece bir şiir yazdı. Şu dizeler vardı o şiirde. Göğsümde 15 yara var. Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak. Kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular. Karadeniz boğmak istiyor beni. Kalbim yine çarpıyor. Kalbim yine çarpacak. Kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak. Kalbim kanlı bir bayrak gibi çarpıyor. Çarpacak. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.